Ayrım 59.
Aydınlanma değil merhamet. Ben hayretler içinde yüzüne baka durayım. Ama itiraf edeyim ki köylüler arasından o enerjiye sahip birileri çıksa onlarla ne yapacağımı bilemezdim diye sürdürdü. Demek istediğim Konya'nın köylülerinin Müslümanlığa ihtida ettikleri durumda onları neyin beklediğini öngörmeye cesaretim yok. Konya'yı öldürdüm ki Müslümanın onuru kurtulsun. Bunu anlıyorsunuz değil mi? Tanrı'yı bulmuş birisi olarak zaten her halükarda ölmeye mahkumdu. Çotinenko'nun bu son cümlesi, Tanrı'yı bulmuş birisi olarak zaten her halükarda ölmeye mahkumdu, yıllar sonra Huntington'ın medeniyetler çatışması öngörüsünün özü olarak görünecekti bana. O gün Rusya'da kavganın hala insanla kader arasında olduğunu görmek güzel dediğimi hatırlıyorum. Kelime ile kader arasında değil. 20. yüzyılın başlarında inananlar Svetkoyar'ın etrafında 3 kez dolanır dua ederlermiş. Yurtseverlerin büyük savaşına kadınlar Tanrı'ya kocalarını ve oğullarını salimen geri getirmesi için burada yalvarmışlar. Ruslar Kiteş'e bugün hala geliyor. 6 Temmuz günü hava karandığında yaklaşık 2000 kişi ellerinde mumlar eski halk şarkıları söylüyorlardı. Sonra bulabildikleri malzemelerden küçük sallar yaptılar, üzerlerine mumlar yerleştirdiler, gölün durgun sularına bıraktılar. Bir mum yakar sularda yüzdürürseniz batık şehrin çanlarını duyarsınız. Soyundular, suya girdiler, mumların arasında yüzdüler. Kiteş'in batık kiliselerinin çanlarını dinlediler. Bazıları ormana daldı, ateşler yakıldı. Ateşlerin üzerinden atladılar, abdest aldılar, arındılar ve ormanın derinliklerine daldılar. Burada biz bir ülkünün peşindeyiz, kendi tarihimizi temel alan bir ülkü. Bu ülkü doğayla ve birbirimizle ahenk içinde yaşamaktır. Yes, I remember Kiteş. Kiteş inananlar için kutsal, hoş bir efsaneden ibaret olduğunu düşünenler için ise bir paralodur dedi Alexi. Rusya'nın tarihi kadar eski ruhani komünizmi, kardeşçe sevginin birleştirdiği, adaletin, eşitliğin, Pravda'nın hüküm sürdüğü Kiteş gibi bir dünyevi komünist cennetinin yaratılabileceğine inanır. Ruhani komünizm? Duraladı, Pravda dedi, Pravda. Bu kelimeyi ne zaman kullansam işrek güzelliğiyle sarsılırım. Avrupa dillerinde böyle bir kelime yok. Sadece Rusça'da istina, gerçek ve spravedlivost, adalet, bir bütünde iç içe geçmiş gibi aynı kelime ile ifade edilirler. Pravda hem şeylerin aslı, özü hem de daha yüksek bir adalet. Rusya yüzünü sahici Mesih'e çevirdiği gün Kiteş yeniden yeryüzüne çıkacaktır. Şunu bir daha söyler misin? Sadece Rusça'da istina, gerçek ve spravedlivost, adalet, aynı kelime ile ifade edilir dedim, dedi. Pravda hem şeylerin aslı özü demektir hem de daha yüksek bir adalet. Sana bir sürprizim var dostum, Avrupa dillerinde değil belki ama Türkçede de böyle. Pravda'yı gerçek yerine hakikat olarak çevirdiğimde yerine oturuyor. Hakikat yani bir şeyin aslı ve esası yani sizin istina. Hakikat aynı zamanda hak yani sizin spravedlivost yani adalet, çok ilginç değil mi? Şaşırmış olmalıydı ama belli etmedi. Kiteş'i arıyorum, kutsallığı, Pravda'yı arıyorum anlamına gelir diye sürdürdü. Ruslar birbirlerini bu paralo ile tanırlar. Düzen tarihçileri gerek Marksizmin gerekse Lenin'in Bolşevizminin aslında Hristiyanlığın ilk yıllarında serpilen kadim gnostik paradigmanın yapısal tekrarı olduğunu dillendirmezler Güloya. Oysa Rusya'nın dünyevi tarihinin ardında özel mülkiyeti reddeden savaş, suç nedir bilmeyen yüzlerce batıni tarikat vardır. Duhoborların birleşik kardeşliği, kardeşliğin saheli, beyaz güvercinler, İsa'ya inananlar, Tanrı'nın dostları, ortak umut, abdallar. Bunların gözünde devlet ve kilise şerrin her türlüsünü barındıran tükürük hokkalarıydılar. Ekaterina'nın saltanatının sonlarına doğru derin bir yeise düşen bu dinden insanlar manastırlarını terk edip yollara düştüler. Issızda Pustini dediğimiz tekkeler, zaviyeler kurdular. 18. ve 19. yüzyıllarda merkezi otoritenin hışmından uzak yaşamaya çalışan manevi komünistler, ruhani bir yer altında birleştiler. Tüketimden uzak, iştirakçı bir yaşam paylaştılar. Çocuklarına fani dünyada geçerli, örfi, dini, ahlaki ya da toplumsal yasaların önemsizliğini, ortadan kaldırılmalarının ilahi bir görev olduğunu anlattılar. Batı'nın icatlarından nefret eden derinden milliyetçi Rus gnostikleri, radikal sosyalistlerle birlikte hareket ettiler. Devletin Rus Ortodoks Kilisesi'ni hatta resmi dinin emirlerini reddeden ülke çapında bir devrimci altyapı oluşturdular. Nevi Dimon Grade Kiteş'e ve suyun öteki yakasındaki kaybolmuş topraklarda yaşayan çıplak ayaklı Starovera'yı anlatan Belovade, beyaz suların krallığı gibi efsaneler 20. yüzyılın başlarında devrimci umutların yakıtlarıydılar. Bolşevizm tümüyle Ruslara özgü bir oluşumdur. Rus ruhuyla derinden irtibatlıdır. Evrensele taşınamazdı Güloya. Goebbels hiçbir çağ Rus insanını onlara en çok istedikleri iki şeyi, toprağı ve özgürlüğü veren Lenin kadar derinden tanımadı derken haklıydı. Alexei'nin Bolşevizmin yinelenmesinden ibaret olduğunu söylediği Gnostik paradigmanın kökleri Eflatun felsefesinde. İnsanoğlunun kaderini şekillendiren Platon dünyayı ikiye bölmüş, biri sadece akıl ya da idrakla kavranabilen, soyut düşünceler ya da mana dünyası, diğeri duyularla algılanan somut şeyler, madde dünyası. Somut şeyler değişmez ve mükemmel olan soyut düşüncelerin eksikli kopyaları. Değişmez ve mükemmel olan Allah, soyut düşünceler dünyasına dahil. Ne ki madde dünyasının kusurlarıyla Allah'ın mükemmeliyetini bağdaştırmak da zor. Yeni Eflatuncular çözümü tanımlanamaz tek dedikleri Allah'ı maddi dünyanın işleyişinden azat etmekte görürler. Plotinus tanımlanamaz tekin maddesel dünya yaratma görevini kendisinden neşet eden, dolayısıyla daha niteliksiz bir yaratıcı tanrıya, Demiurge'ye emanet ettiğini savunur. Demiurge Allah'ın duninde olan yaratıcı amilin ayrıca tanrılaştırılmasıdır ki, İslam ilahiyatına Yunanca arkon kelimesinden hakim olarak geçer. Bir diğer yeni Eflatuncu filozof Iamblichus tanımlanamaz tek ile beşer arasına yüzlerce tanrı yerleştirir. Böylece paganizmin ve modern zamanların New Age kültlerinin yolunu açar. Gnosis yine Yunanca bir kelime, kalbin bilgisi ya da içgörü anlamına geliyor. İnsanoğlunun eksikli Demiurge'yi geçip değişmez ve mükemmel tanrıya ulaşması için Gnosis'e sahip olması gerek ki kelimenin İslam tasavvufundaki karşılığı marifet. Kadim Hristiyan mutasavvıfları tanımlanamaz teki mutlak olarak algılıyorlar. Mutlak onların meçhul babaları olup, kilisenin tapındığı eski haidin, sevgisiz ve öfkeli tanrısı olmadığı gibi onun başlıca düşmanıdır. İçinde yaşadığımız dünya, insanların oluşturdukları kurumların tümü, hakim denilen bu sahte yaratıcının marifetidir. Ve hakim suretlerden ibaret olan yalan dünyaya hapsettiği, beşeri ilahi ışıktan ve hakikatten uzak tutmaktadır. İnsanlık tarihine ilişkin her söyle Pravda'nın tersten yansıması. Rus gnostiklerinin gidebilecekleri iki yol var. Birincisi Demiurge'nin yalan dünyasını reddederek mümkün olan en kısa sürede mutlaka iltihak etmek, diğeri kendilerinde var olan batını güçleri, marifeti geliştirmek ve yeryüzündeki yaşamın suret değiştirmesinde meçhul babaya yardımcı olmak, karabasandan böylece kurtulmak ki Rusların ünlü gnostik filozofları Vladimir Solovyov'un tercihi budur. Dünyayı günah tuzağı olarak görenler sonsuza dek lanetlenmeleriyle sonuçlanacak rezilliklere bulaşmaktansa mutlakın selametine kavuşmak isteyenler Tanrı'nın kendilerini bağışlaması için nefslerine eza yöntemleri geliştiriyorlar. Suyu arayan adamın suçluluk buhranı nefsine eza ettirmek duygusu hiçbir yerde Rusya'da olduğu kadar içten gelmez. Maxim Gorki bir kitabında Volga Nehri vapurlarından birinde herkesin vapura gireceğim, çıkacağım diye birbirini ezdiği bir sırada güverte merdiveninin bir basamağına uzanıp yapışarak "İyi Hristiyanlar, beni çiğneyiniz, beni eziniz, ben günahkarım" diye yalvaran birinin hikayesini anlatır. İyi Hristiyanlar onu gerçekten ezerler. Dilediği de para değil, ızdıraptır. Aslında zaten bir günah işlememiştir de demesi buydu. Duhoborlar kendilerini kırbaçlarlarken, Skopçi tarikatının erkekleri hadım oluyor, yarım yüzyıldan uzun bir süre Rus toprağının her köşesinde hadım olarak arınmanın erdemini vaaz ediyorlar. Dinleyicilerin arasında Mareşal Sukonov ve Çar 1. Alexander ateşe yürüyen Starovera gibi, Skopçi'de yeni vaftiz dedikleri eza yöntemleriyle günahkar insanlığın kefaretini ödediklerini düşünüyorlar. "Yüzümün aldığı şekilden olmalı, cinnet geçirdiklerini düşünüyorsan bu hususta yalnız olmadıklarını bilmelisin" dediydi Alexei. Ateşe yürüyenler egemenlerin en acımasız, en şiddet işkencelerden kaçınmadıkları bir dönemde ortaya çıktılar. İlk Bolşevik 1. Petros Starovera'nın iki liderini kısık ateşle domuz gibi çevirterek cezalandırmıştı. Skopsi'nin ortaya çıkışı da egemen sınıfların en sefi, en edepsiz dönemlerine rastlar. "Cinsel oburluğun insanı hadım edebileceğini sen kendin söylemiştin. Demek istediğim ruhani komünistlerin muhalefetlerini ifade ediş biçimlerini, az da olsa protesto ettikleri toplumun zulmü belirledi. Ülke çapında bir devrimci altyapının oluşması ile sonuçlanacak olan ikinci yolun ilk işaretlerini veren yine Skopçi, 19. yüzyılın ikinci yarısında 3. Alexander'ın çocuğu olmamasından yola çıkarak, hadım çarın dünyaya kendilerine önderlik etmek için geldiği şeklinde bir düşünce geliştiriyor. Bu düşünce zamanla gerçek soyluların sefahat düşkünü saray erkanı değil, hadım Skopçi olduğu şeklinde gelişiyor. Tarikatın lideri Selivanov'un hadımların dünyaya egemen olmaları gerektiği şeklindeki inancına kadar varıyor. Selivanov'un dünyayı devralmak üzere hazırlanan seçkinleri cinsel organlarını aldırıyorlar ki işleme, Tsarskaya, peçat, çarın mührü deniyor. Alexei özellikle sarayın itibar göstermediği varlıklı tüccarlar, yüksek rütbeli subaylar rağbet ettiler dediydi. Aralarında Polonya kralının eski mabeyincisi bile vardı. Ve kendilerine Hristiyan diyorlardı. En iyileri birbirlerine güvercin diye hitap ederlerdi, beyaz güvercin. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde gnostik inançlar Rus toplumunun her katmanında geniş yer bulmuşlardır. Rus sosyalizminin atalarından Alexander Herzen, Starovere'yi incelerken yakın arkadaşı Francis Proudhon, Hristiyan sosyalist olduğunu söyler. Öte yandan yerleşik düzeni reddeden havarilerin öğretileri doğrultusunda her şeyi paylaşmak isteyen ruhani komünistler, kıyametin yakın olduğunun da farkındadırlar. Hayatın dayanılmaz derecede aşağılık başlamış, zinanın akıl almaz boyutlara varmış olması, göklerden yeryüzünü yeniden arındıracak ateşin gelmesini şart kılmıştır. Sodom ve Gomorra bir kez daha yıkılmalı, yerine Tanrı'nın krallığı kurulmalıdır. Devrimin baş ateşçisi Mihail Bakunin, Tanrıların ateş dilleri üzerinde inip Avrupa'yı yakacaklarını söyler ki, dıştan nasıl görünürse görünsün Bolşevik devrimi bu kehanetin gerçekleşmesi olarak algılandı. Nikolay Çernişevski, yeryüzündeki hayatı dönüştürmekte meçhul babaya yardımcı olmaya niyetlenen, batıni altyapıya destek veren en önemli isimlerden birisi. İki kuşak boyunca idealist genç radikallere esin kaynağı olan Ne Yapmalı isimli ütopik romanın yazarı, aklın gücüne tapan bir adam. Felsefesinin temellerini maddeci dünya görüşü ve ağırbaşlığı utilitarianizm teşkil ediyor. Ama özel hayatında Çernişevski Hristiyan azizlerini aratmayan bir fedakarlık abidesiymiş. Kendisi için hiçbir şey, herkes için her şey isteyen Çernişevski Sibirya'ya sürüldüğünde, yanındaki polislerin bize bir mücrim getirmemiz emredilmişti, biz aziz getiriyoruz dedikleri anlatılıyor. Çernişevski kişiliğinde dindarlık ve laiklik, idealizm ve hesapçılık gibi uzlaşmaz nitelikleri eşit ölçülerde barındıran, çelişkilerin gerginliğini ağır bir biçimde yaşayan, buna karşın toplumsal devrimin ancak kitlelere kişilikleriyle örnek teşkil edebilecek, en iyiler tarafından gerçekleştirilebileceğine inanırmış. Ruhani komünistlere destek veren bir başka önemli düşünür Nikolay Berdyaev, Çernişevski'den bahisle, Rus devrimcilerinin en iyileri dünyevi baskıları, yoksulluğu, hapsi, sürgünü, idamı göğüsleyenler, öteki dünyada ödüllendirileceklerine ilişkin en ufak bir umut beslemeyenlerdi. Bu bağlamda dönemin Hristiyan komünistlerinden çok daha ağır bir yük yüklendiler, diyor. Öyleyse herkese şunları söyle, geleceğe pırıl pırıl ve o çok güzel geleceğe miras bırakacağımız budur. Geleceği sevin, gelecek için çabalayın, geleceğin gerçekleşmesi için çalışın, geleceği daha da yakınlaştırın, şimdiki hayatınıza gelecekten bir şeyler taşıyın. Gelecekten şimdiki hayatınıza ne kadar taşıyabilirseniz yaşamınız o kadar parlak ve iyi olacak, mutluluğunuz ve huzurunuz o kadar zenginleşecektir. Ne yapmalı geleceğin toplumunu inşa edecek devrimcilere hem bir kılavuz hem de bir çağrı. Çağrıya koşanlardan birisi de Lenin'in 1887'de Çar 3. Alexander'a düzenlenen suikastla bağlantılı olduğu gerekçesiyle idam edilen sevgili ağabeyi Alexander Ulyanov. Vladimir Lenin Çernişevski'ye ne yapmalının ağabeyini ve kendisini nasıl etkilediğini anlatırken beni tümüyle dönüştürdü diyor. Doğru düşünen ve gerçekten namuslu insanların devrimci olmaktan başka seçeneklerinin olmadığını, daha da önemlisi bir devrimcinin nasıl olması gerektiğini, ilkelerini, neyi amaçlaması ve bu amaçlarına nasıl, hangi araçları kullanarak ulaşabileceğini öğrendim.
Ayrım sonu.